İkinci Viyana kuşatması. Soru 1. Niçin Viyana? Osmanlı Beyliği'nin ilk yıllarındaki hedefi İznik ve Bursa idi. Daha sonra gözler İstanbul'a çevrildi. Buranın fethinden sonra Osmanlılar yeni hedefleri Belgrad oldu. Belgrad'ın 1522'de alınmasından sonra ise yeni Kızıl Elma, Roma ve Viyana'ydı. Osmanlı İmparatorluğu'nun en haşmetli hükümdarı Kanuni 1529 yılı Eylül'ün son günlerinde Viyana'yı kuşattı. Ancak ağır topların getirilmemesi ve kışın da yaklaşması sebebiyle yaklaşık bir ay sonra kuşatma kaldırıldı. Türklerin aklı hep Viyana'da kaldıysa da Osmanlı ordusunun Avusturya seferleri Habsburgların kurduğu savunma sistemi yüzünden yoldaki kalelerle uğraşmaya geçtiğinden Viyana'ya kadar gizlememiştir. Osmanlı-Avusturya ilişkileri ana hatlarıyla iki dönem halinde incelenebilir. 1. 1493-1664 Osmanlı'nın saldırı, Avusturya'nın savunma dönemi. 2. 1683-1791 Avusturya'nın saldırı, Osmanlı'nın savunma dönemi. Osmanlı kuvvetleri ilk defa 1463-1479 yılları arasında Venedik'le yapılan savaş sırasında Avusturya topraklarına girmişti. Asıl mücadele ise Osmanlı'nın Hırvatlara ağır bir darbe vurduğu 1493 yılında başladı. Hırvatlara yardım etmek isteyen Avusturya kuvvetleri Osmanlı topraklarına girdi ve ilk çatışmalar meydana geldi. Mohaç'tan 1526, sonra ise Osmanlılar ile Habsburglar arasında Macaristan'ın kimin hakimiyetine gireceği meselesi yüzünden asıl mücadele başladı. İki devletin ilişkilerin ilk döneminde Avusturya, meydan savaşlarındaki üstünlükleri sebebiyle Osmanlı ordularının karşısına çıkmamış, sınırlarını küçük, orta ve büyük çaplı birçok kale yaparak koruma yoluna gitmişti. Bu kaleler Dalmatya'dan başlayarak Hırvatistan ve Batı Macaristan'a, oradan Kuzey Turna'daki dağ şehirlerinden geçerek Transilvanya'ya kadar uzanmakta ve Osmanlılara karşı bir nevi askeri sınır, engel oluşturmaktaydı. 1532'de Güns, 1566'da Zigetvar, 1594'te Yanık, 1663'te ise Uyvar kaleleri de Osmanlı ordularının Viyana'ya yürüyüşünü engelledi. Bilhassa 1594 ve 1663'te Viyana surları ve tahkimatı zayıfken Osmanlı ordularının bu kalelerle uğraşarak zaman kaybetmeleri büyük fırsatların kaçırılmasına sebep oldu. 1670'li yıllarda Avusturya hakimiyetindeki Protestan Macarlar ayaklandı. Habsburglarla yalnız başlarına mücadele edemeyeceklerini anlayan Tökel İmre Başkanlığındaki Macarlar Osmanlı'dan yardım istediler. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa zamanında Osmanlı İmparatorluğu onlarla ilgilenmedi. Ancak onun yerine sadrazam olan Merzifonlu Kara Mustafa Paşa bu politikayı değiştirerek Tökel İmre'ye yardıma başladı. Budin Beyler Bey'i Avusturyalıların elinde bulunan Orta Macar topraklarının bir kısmını alarak Tökel İmre'ye verdi. Osmanlı İmparatorluğu Tökeli Orta Macar Kralı olarak tanıdı. Avusturya barış taraftarıydı ve 1664'te 20 yıllık olarak imzalanmış olan Vasvar Antlaşması'nın süresini uzatmak istiyordu. Ancak Merzifonlu sınırdaki askerlerden Avusturya saldırıları oluyor diye şikayet mektupları getirterek 4. Mehmed'i Avusturya üzerine sefere ikna etti. Osmanlı ordusunun almak istediği yer başlangıçta Viyana değil, Yanık Kale idi. Fakat Reis-ül-Kütahya Mustafa Efendi gibi bazı kimselerin de tesiriyle hedef Viyana oldu. Kanuni gibi bir hükümdarın fethedemediği bir şehri ele geçirecek olan komutanın kazanacağı prestij Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın aklını başından almıştı. Ayrıca bu zafer Merzifonlu'yu kendisinden önceki sadrazam olan kayınbiraderi Fazıl Ahmet Paşa'nın başarılarından daha fazlasını kazanmış bir duruma getirecekti. Merzifonlu, Kara Mustafa Paşa'nın aşırı hırsı 2. Viyana kuşatması en önemli sebebidir. Soru 2. Viyana seferinden padişahın haberi var mıydı? Merzifonlu, padişahı Avusturya'ya karşı savaş ikna ettiğinde seferin hedefi Yanık ve Kumaran kaleleri olarak belirlenmişti. Ancak yol boyunca Reis-ül-Kütahya Mustafa Efendi sadrazamın hırsını sürekli tahrik ederek Viyana kuşatması macerasına yönlendirdi. Reis-ül-Kütahya'nın bu telkinlerini kendi düşüncesine uygun bulan Merzifonlu ordunun hedefini Viyana'ya çevirdi. Fakat İstolni Belgrad'a kadar düşüncesini kimseye aşmadı. Burada kurulan savaş meclisinde fikrini açtığında devlet erkanı şaşkınlıkla karşıladı. Çünkü Esargon ile Yanıkkale alınmadan ve Macaristan Avusturyalılardan temizlenmedikçe Viyana kuşatması tehlikedeydi. Ayrıca bu hareket Avrupa'yı Türklere karşı ayağa kaldırabilirdi. Devlet erkanı ve ocak ağaları bunları düşünmelerine rağmen sadrazamın kininden ve şiddetinden çekindiklerinden onun düşüncesine iştirak ettiler. Bu toplantıda sadece Kırım Hanı Viyana seferi fikrine karşı olumsuz görüş bildirdi. Toplantıdan sonra sadrazam savaş meclisinde bulunmayan Budun Beylerbeyi İbrahim Paşa'ya da bu konudaki fikrini sorunca o da birdenbire Viyana üzerine gidilmesine karşı çıktı. Kırım Hanı ve Budun Beylerbeyi Yanık ve Komaron kaleleri alındıktan sonra kışı Hatut'ta geçirip ertesi yıl Viyana üzerine gidilmesini tavsiye ettilerse de Merzifonlu'yu kabul ettiremediler. Kara Mustafa Paşa Viyana alınmadıkça bütün Avusturya bile ele geçirilse bir fayda sağlanamayacağı, eğer Viyana alınırsa bütün Macar ve Avusturyalıların itaat edecekleri fikrindeydi. Bazı devlet adamları Viyana'nın alınması ile önemli miktarda tımarlı sipahinin çıkarılacağı sahalara sahip olunacağını ve Mısır geliri gibi büyük miktarda bir paranın Osmanlı hazinesine gireceğini düşünüyorlardı. Kantemir gibi bazı Avrupalı yazarlar ise Kara Mustafa Paşa'nın başkentini Viyana'nın teşkil edeceği bir İslam devleti kurmak istediğini iddia ederler. Sadrazam Yanıkkale önünden geçildikten sonra Viyana'ya gidildiğini bir telhis ile padişaha bildirdi. Merzifonlu'nun kendisine danışmadan Viyana'yı kuşatmaya gitmesindeki cüretini hayret eden 4. Mehmet, onun bu davranışı için kastımız Yanık ve Komarna kaleleriydi. Viyana dilde yoktu. Paşa ne tuhaf saygısı gidip bu sevdaya düşmüş. Şimdi Allah kolay getirsin. Lakin önceden bilirseydi rıza vermezdim, demiştir. Soru 3. Avusturyalıların Osmanlı askeri harekatına karşı tavrı ne oldu? Avusturya, Osmanlılarla savaşa girmek istemiyordu. Henüz süresi bitmemiş olan Vazfran Antlaşması'nı yenilemek için Comte Albert de Kapri elçi olarak İstanbul'a gönderilmişti. Elçi, Barış Antlaşması'nın süresinin uzatılması için çok uğraştı. Hatta silahlar tarihinin yazdığına göre İslam şeriatı üzere boğazına bez bağlayıp aman diyene kılıç olur mu, üzerine sefer caiz midir diye bir vasıtayla Şeyhülislam'dan fetva istedi. Ve bu suretle seferin caiz olmadığına dair fetva bile aldı. Ancak Merzifonlu bu fetvaya dair aldırış etmeyerek Avusturya üzerine sefere çıkma fikrinden vazgeçmedi. Avusturya barışın olamayacağını görünce Avrupa'daki diğer devletlerden ve Papa'dan yardım istedi. Özellikle Papa'nın tesiriyle Lehistan, Avusturya ile ittifak yaptı. Ayrıca Avrupa'nın birçok yerinden para ve gönüller Viyana'ya gelmeye başladı. Avusturyalılar Osmanlı ordusunun Macaristan üzerine geleceğini tahmin ediyorlardı. Ancak Viyana'nın kuşatılacağını hiç tasavvur etmemişlerdi. Osmanlı ordusunun Viyana'ya yönelmesi bütün Avusturya'da büyük bir heyecan uyandırdı. İmparator Leopold, Osmanlı askeri Viyana'ya gelmeden 10 gün önce 20-25 bin kişilik bir kuvvet bırakarak şehirden ayrılıp 60 saat uzaktaki Linz'e sığındı. Viyana, kuşatmanın daha ilk gününde 14 Temmuz düşme tehlikesi geçirdi. Avusturyalılar Türkler tarafından siper yapımında kullanılmasın diye şehrin varoşlarını ateşe vermişlerdi. Ancak birkaç kıvılcım İskoçyalılar kapısı civarındaki binalardan birinin üzerine düşerek büyük bir yangının çıkmasına sebep oldu. Gittikçe yayılan yangın 1800 ton barutun bulunduğu depoya doğru ilerlemekteydi. Buradaki barutun patlaması o civardaki kale duvarları ile birlikte şehrin büyük bir bölümünü havaya uçurabilirdi. Halkta büyük bir panik başladı. Bir Türk casusunun şehre kundak koyduğu dedikodusu ortalıkta dolaşıyor ve sokaklarda Macar kıyafetinde kim yakalanırsa dövülüyordu. Bu sırada askerlikten kaçmak için kadın kıyafetine girmiş olan bir gencin kafasındaki peruğu düştü. Halk hainin o olduğunu zannederek genci parçaladı. Panik devam ederken kale komutanının yeğeni 26 yaşındaki yüzbaşı Guido Stam Harmberg'in aldığı tedbirler sayesinde yangın barut deposuna 40 adım kala söndürüldü. Viyana müdafileri sayı olarak Osmanlı'nın 4'te 1'iydi. Ancak topçu kuvvetleri daha üstündü. Bu da şehrin uzun süre kendisini savunmasında önemli bir faktör oldu. Kuşatma uzadıkça Viyana'da yiyecek azalmış ve dizanteri başlamıştı. Halktan toplanan kapkacaklar eritilerek kurşun dökülüyordu. Yaşı 60'a yaklaşan kale komutanı Stammenberg yaralanmasının yanı sıra dizanteride yakalanmıştı. Ancak o halka güç, askeri şevk vermeye devam ediyordu. Viyana'ya karşı Osmanlı'nın 5 yerde kazdığı lağımlar kale duvarlarına yaklaşmıştı. Bunların patlatılmasıyla kale düşebilirdi. Şehirdeki ümitsiz bir bekleyiş, 11 Eylül'de Viyana önlerine gelen yardım ordusu görülünce bir anda büyük bir sevince dönüştü. Kiliselerin çanları çalınmaya, sevinç gösterileri yapılmaya başladı. Artık kurtulmuşlardı. Soru 4. İkinci Viyana kuşatmasının son raundunda gong nerede çaldı? Can Sobieski idaresindeki Hristiyan birlikler, Viyana'nın kuzeybatısındaki tepeleri hiç çarpışmadan ele geçirdiler. Osmanlı kuvvetleri bu yardım ordusuna karşı vaziyet alarak savaşa hazırlandı. Ancak kuvvetlerin tamamı siperlerden çıkarılmadığı gibi topçu tabyaları da şehre ateşe devam ediyorlardı. 12 Eylül 1683 günü Kahlenberg, Alaman Dağı mevkiinde iki ordu savaşa başladı. Osmanlı ordusunun sol kanadında bulunan Sarı Hüseyin Paşa karşısındaki leh kuvvetlerini bozguna uğratıp taarruza geçti. Bu bölgeye yardıma gelen Avusturya süvarileri Hüseyin Paşa'nın birliklerine yandan saldırdılar. Kırım Hanı'nın buraya yardım etmemesi üzerine Kara Mustafa Paşa merkezden ve sağ kanattan çektiği kuvvetleri sol tarafa kaydırdı. Ancak bu manevra sağ tarafın zayıflamasına sebep oldu. Durumu gören Sobieski ise bu manevrayı yapan komutanın savaşı kaybetmiş olacağını sevinçle haykırıyordu. Viyana'daki Avusturya kuvvetleri de sık sık taarruzlar yaparak Türk birliklerini iki ateş arasında bırakıyordu. Bu sırada Kırım Hanı kuvvetlerini alıp gitti. İlk olarak Osmanlı ordusunun sağ kanadı çöktü. Hüseyin Paşa'nın bütün direnişine rağmen sol kanatta da muharebe üstünlüğü düşman eline geçti. Siperlerdeki askerler de çıkarıldı. Ancak bozgun önlenemedi. Düşman askerlerin Osmanlı ordusunun merkezine girmeye başlaması üzerine Kara Mustafa Paşa iki aydan beri Viyana'yı kuşatan Türk birliklerine bu yöne çekilme emri verdi. Kendisi savaşıp şehit olma arzusundayken Sipahi ağası Osman Ağa'nın zoruyla Sancak-ı Şerif'i de yanına alarak harp meydanından uzaklaştı. Soru 5. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın 2. Viyana kuşatmasındaki hatalar nelerdir? Tarihçiler Merzifonlu'nun hataları olarak şunları gösterirler. A. Şehrin zorla alınma ihtimali varken yağma olmaması ve Viyana'nın tahrip edilmemesi için kuşatmayı ağırdan alması. B. Can Sobieski'nin Viyana'nın imdadına yetiştiğinde ona karşı koymak için askerin önemli bir kısmını siperlerden çıkarmaması ve kuşatmayı bozmamak için düşmanı az bir kuvvet ile karşı koyması. C. Viyana'ya zayıf tarafından değil de en kuvvetli kısımlarından hücum ettirmesi ve bunda da sonuna kadar ısrar etmesi. D. Viyana'ya yardıma gelen orduyu küçümsemesi. E. Büyük topların getirilmemesi. Soru 6. Osmanlı ordusu Viyana önlerinde neler bıraktı? Osmanlı ordusu panik halinde dağılarak Viyana önlerinden çekilirken bütün ağırlıklarını geride bırakmıştı. Düşmanın ele geçirdiği ganimet 600 torba dolusu altın tutuyordu. Ayrıca sayısız mücevher, değerli silahlar, som altından çekmeceler, saatler ve halılar vardı. 15 bin çadır, 10 bin manda, 5 bin deve, 10 bin koyun ile Osmanlı ordusunun toplarının hemen hemen tamamını ele geçirmişlerdi. Sadrazamın muhteşem otağı da Viyana önlerinde kalmıştı. Bugün Viyana, Krakow, Karlsruhe gibi şehirlerdeki müzelerde Osmanlılardan kalan çadırlar, silahlar, bayraklar sergilenmektedir. Osmanlı topları ise Saint Stefan Kilisesi'nin büyük çanının dökümünde kullanıldı. Bu çan daha sonraki yıllarda belki de Osmanlı'nın ahından dolayı kilisenin üzerine düşerek parçalandı. 1952'de kilisenin restorasyonu sırasında kalan parçalar tekrar eritilerek yeniden çan yapıldı. Osmanlı ordusunun arkasında bıraktıklarının içinde yüzlerce çuval kahve de bulunuyordu. Türk ordugahında casus olarak dolaşıp çeşitli söylentiler çıkaran ve Viyana'nın dışarıdaki kuvvetlerle irtibatını temin eden Leh asıllı Kolçevski yaptığı hizmetler karşılığında mükafat olarak bu kahve çuvallarını almıştı. Bunlarla Viyana'nın ilk kahvehanesi olan Mavi Şişe'yi kurdu. Kahvenin Avrupa'ya yayılması Osmanlı ordusundan kalan bu kahveler ile oldu. Kahve o zamana kadar sadece Türklere, dolayısıyla Avrupa'nın gözünde şeytan kabul edilen bir millete mahsustu. Dindar Hristiyanlar kahveden uzak duruyorlardı. Kahve papalar sayesinde rağbet gördü. Papa 8. Clement bir iddiaya göre de 3. Vincent kahveyi tattı. Hoşuna gidince de böylesinin lezzetli bir içeceğin sadece kafirlere yani Müslümanlara ait sayılması utanç verici bir iştir, dedi. Ve kahve böylece Hristiyanlar için de helal oldu. Avrupa işte bu sayede ilk defa kahve ile tanışmıştı. Ama kahvenin tadı oldukça sertti. Yumuşatılması gerekirdi. Rivayete göre bu işi de Papaz Marco di Avione yaptı. Çekilip kaynatılmış kahveye süt ile bal ilave etti. Avrupa bu şekilde hazırlanan kahveyi Viyana'nın kurtarıcısı kabul edilen Marco'ya olan saygıdan dolayı Marco'nun bağlı bulunduğu Capuchin mezhebinin ismiyle anmaya başladı ve Capuchino demeye başladı. Capuchino'nun mucidi Papaz Marco di Avione çok ilginç birisidir. Viyana kuşatması sırasında şehrin düşmesini önleyen kişidir. Kale komutanı Starhemberg ile beraber halka güç, askeri şevk vermişti. Papa'nın temsilcisi olan Marco Diavoni'ydi. Marco'nun cephelerde verdiği ve haçın altında toplanın, Meryem adına savaşın, Türkleri yenin, ey zavallı Viyana, toparlan şeklindeki vaazları Viyana savunmacılarının moralini yükseltmiş, onların direnme gücünü arttırmıştı. Avianoğlu Marco, 2. Viyana kuşatması ve sonrasında savaşlarda Türkler aleyhine yaptığı hizmetlerden dolayı bir süre önce 27 Nisan 2003'te Vatikan tarafından Hristiyanlıkta azizliğin bir alt basımı olan ermişliğe yükseltildi. Soru 7. Kırım Hanı ihanet etti mi? Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Kırım Hanı Murat Giray'ı Viyana'ya 6 saat mesafede Tuna Nehri üzerinde bulunan bir taş köprünün muhafızası ile görevlendirmişti. Kırım Hanı, Viyana'ya doğru gelecek düşman kuvvetlerinin bu köprüden geçişini engelleyecekti. Geçişi engelleyemezse düşman ordusunu arkadan çevirecekti. Ancak bunları yapmadı. Viyana kuşatmasında bizzat bulmuş olan silahtar Fındıklı Mehmet Ağa tarihinde bu hadiseyi şöyle anlatır. Murat Giray, düşmanın Tuna'yı geçmesine engel olmak için görevlendirildiğim İskender Köprüsü'nü muhafaza edememiş, yüksek bir yerden elini böğrüne koymuş olduğu halde düşmanın geçişini seyrediyordu. Bu durum üzerine imamı yanına giderek, ''Hanım, şu bölük bölük geçen kafileri kırdırsanız gerisi kesilmez miydi?'' demesi üzerine Kırım Hanı, ''Behey efendi, sen bu Osmanlı'nın bize ettiği ciğeri bilmezsin. Yanlarında Eflak ve Boğdan kefiresi kadar rağbetimiz kalmadı. Bu düşmanın durumunu kaç defa bildirdim. Düşman çok, mukavemet mümkün değil. Askeri siperlerinden çıkarıp gerekirse saf cenk edelim ve illa selamet yere gidelim dedim. İnadından dönmeyip söz geçiremedim. Tek tür yollu cevaplar gönderdi. Mektubunda kokmuş Belgrad'ı yediğimize kadar yazmış. İnşallahu Teala bu düşmanın defi yanımda işten bile değildi. Ve bilirim ki dinimize de düşmez ihanettir. Lakin gayret beni kovmadı. Onlar da görsünler kendilerinin kaç akçelik adam imiş. Tatar kadrini bilsinler. Dedikten sonra kuvvetlerini alarak ordugaha geri döndü. Roma tarihçi Yorga, Polonya arşivinde bulduğu bazı belgelerde Kırım Hanı'nın Murat Giray'ın Jan Sobieski'ye karşı koyamayacağını yazdığını belirtir. Kırım Hanı'nın soyundan gelen Mehmet Giray ise Kırım Hanı'na dair yazdığı eserinde Merzifonlu'yu suçlar ve onun Kırım Hanı'nı suçlayıcı davranışlarından dolayı Murat Giray'ın Viyana'ya yardıma gelen Hristiyan ordusuna karşı kayıtsız kaldığını belirtir. Soru 8. Jan Sobieski niçin Avusturya tarafında savaştı? Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. yüzyıldaki geleneksel politikası Lehistan'ın tampon bir bölge olarak kalmasıydı. Bu dönemde Lehistan'ın Avusturya hakimiyeti altına girmemesi için çalışılmış, Lehistan'a karşı askeri bir harekat düzenlenmemişti. Ancak 17. yüzyılda Karadeniz'in kuzeyinden gelip Osmanlı topraklarına saldıran Kazaklar sebebiyle bu politika terk edildi. 2. Osmanlı'dan itibaren Kazakların saklandığı Lehistan'a düzenlenen seferler bu ülke Osmanlı karşıtı cepheye itti. Kırım Hanı 1652'de Batok'ta kazandığı zaferden sonra Lehistanlı 300 asili öldürmüştü. Bunların arasında Krakow Kalesi'nin komutanının oğlu Marek Sobieski de vardı. Ertesi yıl ise Marek'in kardeşi Jan Sobieski Kırım Hanı tarafından esir edildi ve hanın sarayına götürüldü. Bir süre sonra kurtulan Jan zamanla Lehistan'da krallık büyük mareşalliğine kadar yükseldi. Sobieski hemen hemen her yıl Kırımlılarla savaştı. 1672'den sonra Osmanlı ordularıyla karşı karşıya geldi. 1673'te Hotun önlerinde Osmanlı kuvvetlerine karşı kazandığı zafer itibarını arttırdı. Lek kralın ölümü üzerine 21 Mayıs 1674'te kral seçildi. Krallığı kabul ederken tacını Türkleri kesin yenilgiye uğratırsa giyeceğini ilan etti. Ancak bu zaferi kazanmadan 2 yıl sonra tacını giydi. Asıl zafer 17 yıl sonra Viyana önlerinde bekliyordu. Soru 9. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın kafatası nerededir? Viyana bozgununda önemli suç olmasına rağmen Kara Mustafa Paşa orduyu tekrar toplayarak düşman saldırılarını püskürtür umuduyla görevinde bırakılmış, cezalandırılmamıştı. Ancak İstanbul'da bulunan rakiplerin aleyhinde çalışması sonucunda 4. Mehmet hakkında ölüm emrini verdi. 25 Aralık 1683 günü İstanbul'dan gönderilen görevliler 2. Viyana Seferi'nin ihtişamlı serdarını boğdular. Cenaze namazı kılındıktan sonra başı kesilip kafa derisi yüzüldü ve içi doldurularak İstanbul'a gönderildi. Bir diğer iddiaya göre ise kafa derisi değil, kesik kafası içi bal dolu bir keçiye konularak 4. Mehmet'e gönderildi. Ancak Richard, Kroatel'in o yılların görgü şahitlerine dayanarak yaptığı araştırmalar, Merzifon'un kafasının değil, kafa derisinin yüzülerek İstanbul'a götürüldüğü sonucunu ortaya çıkarmıştır. Merzifon'un cesedi, Belgrad'daki camisinin avlusuna defnedildi. Ancak Belgrad, 1688'de Avusturyalıların eline geçince camisi kiliseye dönüştürüldü, mezar cizit kişileri veya şehri yağmalayan askerler tarafından açılarak kafatası alınıp Kardinal Leopold Graf Kolnitsch'e götürüldü. O da kafatasını silah deposuna hediye etti. Uzun süren Viyana Belediyesi'nde saklanan ara, Mustafa Paşa'nın kafatası 1961'den itibaren Viyana Şehir Müzesi'nde bulunmaktadır. Yıllarca sergilenen kafatası ahlak kurallarına uygun olmadığı için son yıllarda artık sergilenmemektedir. Paşa'nın kaburga kemikleri ise Lis şehrinin dışında Krens Münter Benediktan Manastırı'nın mahzenlerindedir. Mithat Serdoğlu yıllar önce yazdığı bir yazıda Merzifonlu'nun kafatasının Türkiye'ye iade edilmesi çağrısını yapmıştı. 2000 yılının Haziran ayında Merzifon'da yapılan Uluslararası Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Sempozyumu'nun sonunda da bilim adamları Kara Mustafa Paşa'nın kafatası ve kemiklerinin Türkiye'ye iade edilmesi için Dışişleri Bakanlığı'na müracaat ettiler. Ancak bir netice alınamadı. Soru 10. 2. Viyana kuşatması sonrasında uğranılan bozgunun Osmanlı İmparatorluğu'na ne tesiri oldu? 16 yıl süren savaşların sonunda imzalanan Karlofça ve İstanbul Antlaşmalarıyla yaklaşık 350 bin kilometre karelik toprak Avusturya, Venedik, Rusya ve Lihistan'a bırakıldı. Bu toprakların kaybedilmesi, imparatorluğu prestij kaybına uğratıp devlet gururunun incinmesine ve buralardan elde edilen gelirlerin de kaybedilmesine sebep oldu. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'na vergi ve asker veren devletler de Erdel, Lehistan bu yükümlülüklerden kurtuldular. Osmanlılar Karlofça'dan sonra bütün politikaları bu mağlubiyetin rövanşını alıp eski topraklarına tekrar sahip olmaya göre düzenlediler. İkinci Viyana kuşatması sonrasında 16 yıl süren savaş dönemi Osmanlı İmparatorluğu'nu mali ve idari açıdan büyük buhranlarla karşı karşıya bıraktı. Savaşlar sebebiyle giderler artmış, gelirler ise toplanamaz olmuştu. İmparatorluğun önemli tarım toprakları ve maden vesaire tür işletmelerinin harap alanlar içerisinde olması sebebiyle buralardan toplanan gelirlerden tamamen mahrum kalındı. İmparatorluk, harcamaların azalan hazine gelirleriyle karşılayamayınca, ordunun finansmanı için halktan yeni ve geçici vergiler toplamaya başlandı. Bunlar en önemlisi İmdadı Seferi ismiyle alınan vergidir. Bu vergi başlangıçta savaş harcamaları ve maaş ödemeleri için sonradan ödenmek üzere halktan ve durumu iyi olan tüccar ve esnaftan alınmış borçtu. Diğer vergilerden muaf olan ulema ve askeri sınıf da bu vergiyi vermekle yükümlü tutuldu. Bu vergi savaşın ağırlığı altında zor duruma düşen devletin halktan aldığı ve sonra ödeyeceği borç iken fiilen varlık vergisi haline dönüştü. Karlofça başından sonra bu vergi halktan talep edilmemişse de daha sonraki savaş yıllarında tekrar uygulamaya konuldu. 1711 yılından sonra başlayan savaşlar sebebiyle tekrar İmdad-ı Seferi adı altında alınmaya başlandı. 1718'de savaşların sona ermesiyle başlayan barış zamanında bu vergi ismen alınmıyor görünüyorsa da gelirin devlete sağladığı katkıyı devam ettirmek için İmdad-ı Hazari adı altında toplanmaya başlanmıştı. Böylece bu vergiler savaş ve barış yıllarına yayılan ve birbirini tamamlayan daimi vergiler oldular. Mali buhranı çözmek için başvuran bir diğer yöntem de mukata, gümrük gibi yerlerden duaguyluk ve mütevakkatlik için maaş alanların gelirlerinin yarısının hazineye aktarılmasıydı. Ancak para sıkıntısının bitmesi üzerine Bakır'dan Mangır adı verilen bir para bastırılarak iki akçeye tekabül ettirildi. Ancak bu para piyasada rağbet bulmadı. Mallarını mangır karşılığında satmak istemeyen üretici ve tüccarlar İstanbul'a mal göndermemeye başladılar. Bu da hayat pahalılığını artırdı. İdari düzen de önemli ölçüde aksadı. Asker mali buhran yüzünden maaşını alamayınca ayaklandı ve Avusturya cephesini terk ederek 4. Mehmet'i tahttan indirip yerine 2. Süleyman'ı çıkardı. Bu taht değişikliği verilemeyen maaşların üzerine bir de cülüsbaşı yükünü ilave etti. Uzun süren savaş yılları asker kadrolarının şişmesine ve devletin ödeyeceği maaşların da artmasına sebep oldu. Savaş kargaşası yüzünden boşalan kadrolar tespit edilemediğinden bu kadroların gelirleri başkaları tarafından alınmıştır. Boşalan kadrolar zaman zaman yapılan yoklamalarla ortaya çıkarılabilmiştir. Beylerbeyi ve Sancakbeylerin cephelerde bulunması sebebiyle idare boşluk doğmuş, ekonomik güçlüklerin de artmasıyla eşkıyalık faaliyetleri yaygınlaşmıştır.